İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bedenimizdeki Ayetler programına hoş geldiniz. Bugün bir ilk programımız devam edecek. Her hafta kendi sahasında uzman Türkiye'nin en değerli hekimleriyle birlikte olacağız. Bugün son derece değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Özenç Minareci. Profesör Doktor Özenç Minareci İstanbul Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı aynı zamanda. Ve Türkiye'de nöroradyoloji bilim dalının da kurucularından. Son derece değerli bir akademisyenle beraberiz ve fikirlerinden yararlanacağız. Beyinde inme, felç, girişimsel nöroradyoloji konularındaki tavsiyelerini alacağız ve bilgilendireceğiz sizleri. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam diyorum çünkü aynı zamanda benim abim ve de hocamsınız da. Ve sizi
Evet,
görmekten de ağırlamaktan da son derece
Çok
mutluyuz. Hoş
teşekkür ederim.
geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum.
İsterseniz hocam nöroradyolojinin ne olduğunu kısaca seyircilerimize anlatarak başlayalım. Daha sonra da daha hastalıklar konusunda da bilgilendirelim. Neler yapabilirsiniz? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Hangi hastalıklarla muhatapsınız? Onları konuşalım isterseniz.
Hay hay. Nöroradyoloji aslında ilk zamanlarında sadece görüntülemeye dayanan radyolojinin bir dalıydı. Yani beyin ve omurilik hastalıklarının görüntülenmesi ve baş boyun bölgesi, işte buna şuradan yukarıdaki ve yüzümüzdeki, boynumuzdaki hastalıkların, özellikle damar kökenli hastalıkların tanısı, tedavisi şeklindeydi. Ama daha sonra bu iş biraz daha gelişti ve girişimsel radyoloji dediğimiz ayağa çıkmaya başladı. Bu girişimsel radyolojide de büyük ameliyatlara gerek kalmadan onlara alternatif olarak çok daha kolay ve hasta açısından konforlu yöntemlerle tedavi yapmaya başladık. Bunun içinde işte kafa içindeki damarlardaki problemlerin tedavisi, ama tıkalı damarların açılması, ama işte balon yapmış damarların onların tedavisi ve kanama riskinin ortadan kaldırılması gibi yaygın uygulamalar oldu ve şimdi çok yaygın, çok meşgul bir branş haline geldi nöroradyoloji.
Evet, yani son derece geniş bir saha çünkü insan beyni hakikaten bütün fonksiyonları bedenimizde kontrol ediyor. Yani düşünme, hareket, hissetme, görme, duyma, işitme, dilimizin hareket etmesi, konuşma, hepsi insan, hatta hormonların düzenlenmesi insan vücudunda 100 milyar hücrenin 100 trilyon bağlantısı var.
Yaşamı kontrol eden
Evet,
merkezdi.
merkez. Bu bakımdan da çok önemli bir branştansınız. Onun için de bilgilendirme bakımından çok önemli. İsterseniz beyin felciyle başlayalım, inmeyle. Çünkü 2 numaralı ölüm sebebi bütün dünyada. 1 numaralı kalp damar hastalıkları, kalp krizi diye sınıflandırabiliriz. 2 numaralı da beyin damar hastalıkları ve beyindeki hastalıklara bağlı olarak tıkanma ve kanama riski. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi felce tabii bir ölüm nedeni olarak bakınca çok önemli bir yeri var insan sağlığında, ama bir de işin ölememe boyutu var. O da sakatlıkları çok ciddi başka sosyal ve ekonomik problemleri de yol açıyor tabii. Onun için burada doğru yönelmek, doğru tedaviye başvurmak lazım. İnme dediğimiz şey, yani eskinin felç adıyla adlandırdığımız şey, genellikle beyin damarındaki bir tıkanıklık sonucunda ortaya çıkar.
Evet.
Zaten ya beyin damarındaki tıkanıklık da felç olur veya bir beyinde bir kanama vardır. O kanama nedeniyle malum felç olur. Burada biz daha çok tıkanıklık nedeniyle olan felçle ilgiliyiz ve bu bahsedilen büyük ölüm oranları ona bağlı, sakatlıklar
Evet.
ona bağlı. Beyin damarlarındaki darlıklar nedeniyle bir pıhtı gider, beyin damarını tıkarsa buna bağlı felç ortaya çıkabilir. Veya kalbin düzensiz çalışması sonucunda bir pıhtı olur da o beyin damarına giderse o tıkar, o bir felce yol açabilir.
Evet.
Onun için bu durumlarda ne olacağını iyi bilip ona göre biraz çabuk davranmak lazım. Tabii her şeyden önemlisi belli risk gruplarının önceden bir incelenmesi, kontrolden geçmesi. Bu kötü anı yaşayıp da çare aramaktansa o kötü ana ulaşmamak için elden gelenlerin yapılması lazım.
Evet. Bu tip hastalara tabii ilk teşhiste aşama nöroradyolojik aşamada oluyor. Yani muayene aşaması da var ama mesela ne olduğu zaman hasta böyle bir şeyden şüphelenmesi gerekir. Neye dikkat edilmesi gerekiyor? Ne zaman hastaneye hemen gidilmeli? İsterseniz bunu da söyleyelim.
Şimdi çok hafiften çok ağıra kadar değişik bir sürü bulgusu var bunun. Bunlardan en ağırı ani şuur kaybı ve ani kolda ve bacakta hareketsizlik ortaya çıkması, kuvvet kaybı ortaya çıkması. Biraz daha şifreletecek olursak görme kaybı olabilir, konuşma kaybı olabilir.
Evet.
etrafla ilginin kaybı olabilir. Bunlar ana bulguları.
Evet.
Ama hani tıkanıklığa bağlı konuşuyorsak eğer inmeyi, ki genellikle öyle oluyor, bunların bazen ve genellikle de öncü belirtileri oluyor. Bu gibi yakınmalar gelip geçici olabiliyor. İnsanlar bazen üstünde durmuyorlar. Bu geçici iskemik atak dediğimiz şeyler. Ve onlarda da bu gerekli incelemeler ve tedbirler alınmazsa arkadan esas atak geliyor ve işte o esas darbeyi vuruyor.
Evet, geçici iskemik atak dediğini siz daha iyi bilirsiniz tabii. 24-48 saat içinde eğer geçerse belirtiler, bu geçici iskemik atak...
Bebeğinde bir hasar bırakmamışsa bu geçici iskemik atak adını alıyor. Yani gelip geçici bir görme kaybı olabilir.
Olabilir, evet.
Elde, kolda, bacakta bir geçici kuvvetsizlik, dilde, dizde bir geçici boşalma, kuvvet kaybı olabilir. Konuşurken bir yerde takılıp kalma, kelime bulamama veya bulduğu kelimeyi söyleyememe şeklinde bir problem şeklinde kendini gösterebilir. Bunlar hep geçici iskemik atak olarak değerlendirilmesi gereken ve mutlaka ciddi incelenmesi gereken tablolar.
Evet. Şimdi beyin damarlarının özelliği, beynindeki oksijen sürekli olarak oksijenlenmesi zorunda. Bir rezervi yok. Yani oksijen olmadığı bir ortamda sinir hücreleri çalışamıyor. Bu yüzden son derece hassas kansızlığa ve böyle bir durumda derhal hastaneye gitmesi gerekiyor. Acile gitmesi gerekiyor bu belirtiler olan kimselerin. Hastanede tabii konunun uzmanı bir kimse tarafından muayene edilmesi ideal ortamda bu şekilde. Ama yine çok önemli olan bir konu nöroradyolojik teşhis. Yani tomografi, MR gibi yöntemlerle beynin görüntülenmesi gerekiyor. Bu sizin zaten uzmanlık alanınız. Evet. Bu konudan bir kısaca bahsedebilir miyim? Neler yapılması gerekiyor?
Şimdi dediğiniz gibi beyin oksijensiz kalmaya hiç dayanamıyor. Vücudumuzdaki en hassas organ bu açıdan. Onun için bir damar tıkanıp da beynin bir yerine kan gitmemeye başladığı anda beynin o bölgesinde hayatiyet kayboluyor. Ve zaman içerisinde bu daha geniş bir alanı tutuyor. Önemli olan bu büyümeden olabilecek en küçük alandayken bunun tedavisini yapıp daha yaygın alanın enfarkta uğramadan, yani beyin dokusu hasara uğramadan tedavisini yapmak. O nedenle hiç vakit geçirilmeksizin, tekrar üstünü çizerek veya üstüne basarak söylemek lazım, hiç vakit geçirmeden hastaneye başvurmak gerekir. Böyle bir hastanın bir nörolojik muayenesinden sonra ilk yapılacak şey mutlaka bir beyin tomografisi çekilmesidir. Evet. Ki kanama mıdır, tıkanıklık mıdır? Tomografide çok net olarak ayrılır bu.
Evet.
Eğer tıkanıklık olduğu düşünülürse, ki çoğu kez de böyle olur, o zaman da belki MR incelemesi yapmak, damarları görmek ve difüzyon, perfüzyon MR'larla beynin neresinde, ne genişlikte bir alanda hasar var. Bu hasar geri dönebilir mi, geri dönemez mi? Bunları değerlendirip en kısa zamanda uygun tedaviyi yapmak lazım. Yani konuyu şöyle özetleyecek olursak, hadise olduğu andan itibaren bütün bu süreçleri geçip tedavinin yapılıp hadi tedaviyi bitirdik diyebilmemiz için en fazla 7-8 saatlik bir zamanımız var.
Evet.
Eski bir atasözü vardır, hep vakit nakittir diye. Burada aslında vakit beyindir demek daha doğru. Geçen her an bir miktar daha beyin dokusu kaybediliyor.
Evet, çünkü yani sinir hücrelerinin kusursuz bir yaratılışı var. Oradaki hassas dokular kansızlığa da çok dayanamıyorlar. Çok kısa bir süre dayanabiliyorlar. Şimdi burada biraz önce de konuştuk. Sizin burada önemli bir müdahaleniz olabilir. Ondan da bahsedelim. Bu pek bilinmiyor.
Evet.
Halbuki çok önemli bir konu. Mesela ilk saatler içerisinde hastanın mutlaka hastaneye gelmesi gerekiyor. Böyle bir tıkanıklık var. Diyelim ki bir pıhtı oluşmuş. Size de ilk saatler içinde ulaşabilirse, ki ulaşması gerekiyor hastanın. Böyle bir durumda müdahale edip bu pıhtıyı çözme gibi bir girişiminiz var mı?
İmkanımız var. Evet. İmkanımız var. İşte bu uygun zaman aralığında, ona biz pencere diye ad veriyoruz. Bu uygun zaman penceresinde bize gelen hastada bütün bu bahsettiğim tetkikleri tamamlayıp bir damarın tıkalı olduğunu sapladığımız anda anjiyografi ile kasıktan girip kateter dediğimiz ince borularla o tıkalı damara kadar gidip, ama oraya bir ilaç vererek onu eritmek veya o pıhtıyı bir aletle tutup çekip çıkarmak ve dolayısıyla o damardaki kan akışını yeniden sağlamak mümkün. Çoğu kez mümkün. Tabii ki tıpta hiç %100 kesinlik yok. Ve bu damar açıldığı zaman da hasta masaya, felç olarak yatan hasta tamamen normal olarak kalkabilir.
Evet, bu çok önemli
bu
bir şey.
Bu yapılmasa ve bu bahsettiğim zaman dilimi geçirilse o hasta ömür boyu o sakatlıkla devam edecektir.
Evet, yani ben şimdi tabii halkımız izlediği için bir damarın içinde pıhtı oluyor, tıkanıklık meydana getiriyor. Siz kasıktan giriyorsunuz, toplar damarlarla kalbin de içinden geçerek değil mi? Şah damarından beyin damarlarına ulaşabiliyorsunuz.
Arterlerin içinden gidip o tıkanık damara kadar ulaşıp onu ya tutup çekmek, çıkarmak veya orayı eritmek mümkün olabiliyor.
Bu da çok özel bir yöntem. Hakikaten çok beceri gerektiren. Çünkü eskiden böyle değildi sistemler. Biraz önce bahsettik. Çok daha zararlı yöntemler kullanılabiliyordu. Halbuki bu şekilde hiç çekinilmemesi gerekiyor. Çünkü bu kullandığınız yöntemin teknoloji çok ilerledi tabii. Hastaya çok az zararı olan yöntemler ve kar zarar hesabı yapılır tabii tıpta.
Kesinlikle.
Yani mutlaka yapılması gerekiyor öyle bir durumda. Ve eğer yapılabilirse hakikaten dediğiniz gibi o ilk saatler içerisinde müdahale edebilirseniz ki ettiğiniz takdirde pıhtıyı çözüp yani damarın içinde oturan pıhtıyı çözecek ilaç veriyorsunuz siz.
Evet.
O pıhtı çözüldüğü zaman hemen kan dolaşımı yeniden başlıyor. Eğer gecikilirse bu sefer kan dolaşımı kesildiği için, dokularda hasar meydana geleceği için o damarın diğer taraflarında, uç kısmında bu sefer kanama riski ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ilk saatler içerisinde mutlaka size ulaşması gerekiyor hastanın.
Evet, evet.
Türkiye'de belli merkezlerde yapılabiliyor tabii ki bu. Her hastanenin yani imkanı yok.
Yani radyolojinin yapıldığı belli merkezlerde yapılabiliyor. Tabii bu işe organize olması lazım o merkezlerin.
Evet.
Kooperasyonun iyi sağlanması lazım. Çünkü bu 7/24 verilmesi gereken bir servis. Öyle benim mesaim bitti, ben artık akşam mesaisi, akşam tatilindeyim, acil hasta olursa ben bir şey yapamam denebilecek merkezlerde değil tabii ki. Teknisyeniyle, hemşiresiyle, asistanıyla, işte ekip şefiyle beraber bu işin bir ekip olarak hadi dendiği anda bir itfaiye grubu gibi toplanıp en kısa zamanda müdahale yapabilmeli.
Evet, bu çok tabii uzmanlık gerektiriyor. Siz nitekim öylesiniz. Biraz mesela Amerika'da bu konuda eğitim gördünüz. Alex Berenstein isimli benim de tanıdığım, hatta New York Üniversitesi'nden tanıdığım dünyanın en ünlü bir iki uzmanından, hatta bir numarada diye
yani
anılıyor.
Evet. Bu işi dünyada ilk başlatanlardan birisi.
Evet. Yani çok büyük uzmanlık gerektiren bir şey. Tabii herkesin yapabileceği konular değil. Ama bir yolunu bulup da konunun uzmanı kişiye, mesela sizin gibi, başka kişiler de var tabii, hekim arkadaşlarımız çok saygıdeğer. Onlara mutlaka ulaşılması gerekiyor.
Evet.
Başka neler yapılabilir? Yani iskemi dediğimiz, yani kansızlık olduğunda hasta diyelim ki ilk saatler içerisinde hastaneye ulaşamadı. Onun dışında ne tavsiye edersiniz? Veya büyük merkeze ulaşamadı.
Şimdi şöyle isterseniz sınıflayalım bunu. Bir önleyici önlemler diye. Bir işte bu konuştuğumuz hadise olduğu zaman ne yapılacak o. Bir de sonrası. Önleyici önlemlerde işte o demin bahsettiğimiz geçici iskemik ataklar olduysa, gelip geçici tıkanıklıklarda işte bir gün içerisinde bilemediğiniz 48 saat içinde hasar çok büyük olmadan iş geçtiyse bunları değerlendirmek lazım. Ayrıca risk grubu olan hastaları değerlendirmek lazım. Kim bunlar? Diyabeti olan, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları, kalbinde ritim problemi olan hastalar. Yani damar sertliği ve kalp çalışmasında problemi olan bütün hasta gruplarının bu açıdan bir değerlendirilmesinde fayda var. Tekrar ediyorum, geçici iskemik atak hikayesinde varsa onların bu grupta olsun olmasın gene değerlendirilmesinde fayda var. Eğer bir darlık varsa, bu beyne giden ana damarlarda bir darlık varsa.
Nasıl teşhis ediliyor o darlık? Mesela ne yapılabilir?
En basitinden bir Doppler ultrasonografi yapılabilir. Ama bu açıkçası benim çok güvenebildiğim bir şey değil. Çünkü evet, maalesef çok yapana bağımlı. Bazı arkadaşların yaptığı sonuçlar çok güvenilir çıkıyor. Birebir gerçekle örtüşüyor. Bazılarında yanılma payları oluyor. Bilgisayarlı tomografi
yani olmayan bir şeyi mi gösteriyor yoksa olan bir şeyi kaçırıyor mu? Hangi
bazı
yönde?
Darlıklar gözden kaçabiliyor. Bazen de normal olmasına rağmen darlık varmış gibi raporlarla karşılaşıyorum. Onun için çok temkinli yaklaşıyorum onlara. Bilgisayarlı tomografiyle bir damar görüntüsü almak mümkün. Buna bir BT anjiyo dediğimiz şey.
Onun nasıl güvenilirliği?
O biraz daha standart bir yöntem olduğu için güvenilebilir bir şey. MR anjiyo güvenilebilir bir yöntem. Onun kendine göre bir takım yanılma noktaları var. Bazen darlıkları abartabiliyor. Ama işin altın standardı tabii en doğru, en güvenilir damar bilgisi aldığımız yöntem anjiyografi.
Anjiyografi.
Kasıktan girerek yapılan kateter anjiyografi. Dolayısıyla ilk yöntemlerle bir elemeden geçip bir kuşku varsa ondan sonra da mutlaka anjiyo yapmak, o darlığı saptamak, şeklini anlamak, yaygınlığını anlamak, derecesini görmek ve ondan sonra da onu genişletmenin yoluna bakmak lazım.
Evet. Peki böyle bir şey bulduk diyelim. Diyelim ki böyle bir darlık oluşmuş, bir o damarın içinde bir plak denilen o tabaka oluşmuş. Evet. Tabii ki hayat tarzını bir kere değiştirmesi gerekiyor. Dikkat edeceği hususlar var. Nedir? İşte az yağlı, düşük kolesterollü beslenecek. Tansiyon varsa tansiyon tedavisine girecek. Şekeri varsa, bu yönde bir şeker hastalığı varsa tedavi olması gerekiyor.
Kilo kontrolü
olacak. Ayrıca sizin yapabileceğiniz neler var? Mesela stent denilen böyle içine damarın açık tutmak için konulan bazı parçalar, onu da açıklarsanız böyle.
Tabii.
Veya balon anjiyoplastik, neler yapılabilir?
Şimdi o tip darlıklarda yapılabilecek iki şey var o damarı açmak için. Ya endovasküler yöntem dediğimiz bizim yaptığımız yöntemler veya bir damar cerrahının o damarı açıp o damarın içindeki o kireç birikintilerini temizlemesi, endarterektomi dediğimiz yöntem. Bizim yöntemde biz stent koruz.
Stentin ne olduğunu açıklar mısınız? Bilmeyenler
girip,
olabilir. Evet.
Kasıktan girip kateter dediğimiz ince borularla ki bunların en kalın aşağı yukarı 2 milim çapındadır. Ana şah damarına kadar gelip onun içinden de o stent dediğimiz kateteri, stent dediğimiz malzemeyi o darlığın olduğu yere getirir, orada açarız. Stent nedir? Stent telden örgü bir borudur.
Evet.
Yani ben hastalara bunu kabaca bir kümes telini çevirerek bir boru yaptığınızı varsayın diye tarif ediyorum. Aynı o şekilde kümes örgüsüne benzer bir örgü şeklinde telden bir borudur bu. Onun bir hafızası vardır. Evet. Üretilirken kaç milim çapında olması ona öğretildiyse o ömür boyu o çapta olmak için çaba gösterir. Atıyorum şah damarı 6 milim çapındaysa oraya 6 milim çapında bir stent koymak demek. Oradaki dar yeri o stentin her zaman ben geniş duracağım, 6 milim duracağım diyerek genişletmesi anlamına gelir.
Evet.
Oraya o stenti koyuyoruz, orada açıyoruz. O tıkalı veya daralmış olan bölüm açılıyor. Ondan sonra oradan çok rahatlıkla kan geçişi sağlanır.
Bir zarar var mı bunun hastaya veya bir riski oluyor mu bunun?
Şimdi tıpta sıfır risk yok.
Evet.
Bir yerde bir doktor varsa orada mutlaka risk var. Hatta evet. Ben takılıyorum. Hani doktorla konuşmanın bile riski vardır. Anlatacağı şey canını sıkar, asabını bozar. O bile risktir diye. Onun için sıfır risk hiçbir zaman dememek lazım. Bir başka şey daha. Hani bir doktor bir hastasına sıfır riskle bir iş yapacağım diyorsa o doktor ya o işi yapmıyordur veya doğruyu söylemiyordur diye düşünmek lazım. Burada da tabii riskler var. İşlem sırasında buradan bir plak kalkarsa, bir plak parçası kalkar da işlem sırasında daha ileriye gider de bir tıkanıklığa yol açarsa diye bir risk söz konusu. Ama artık onu önleyecek başka malzemelerimiz var. O stent oraya koymadan önce bir koruyucu şemsiye, bir filtreyi daha yukarıya çıkarıyoruz. Damarın içinde o filtreyi açıyoruz. İçinden kan geçişine müsaade ediyor o. İçindeki çok küçük delikler nedeniyle, 100 mikronluk delikler nedeniyle. Ama bir başka işte çerçöp kalkar da o gitmeye kalkarsa o filtreye takılıyor. Dolayısıyla o filtrenin koruması altında biz aşağıda çalışıyoruz. Ondan sonra da o filtreyi içindeki çöplerle beraber toplayıp çıkarıyoruz. Bu uygulamada aşağı yukarı %1-2 mertebesinde bir riskten bahsedilebilir. Ki bu hani bir cerrahi bir girişime göre daha avantajlı bir uygulama tabii.
Ama tabii yani burada kar zarar hesabı yapılıyor. Zaten kesinlikle. O kişide büyük bir risk oluştuğu için siz bunu yapıyorsunuz.
Kesinlikle.
Yani onun riski diğer riskle oranlandığında tabii tıkanma riski çok büyük. Felç geçirme riski olduğu için zaten siz bunu yaptığınızdan yapılması gerekiyor.
Kesinlikle.
Onu da belirtelim.
Evet, tabii.
Yani aynı değil tabii riskleri. Yani biri çok da aşağıda kaldığı için siz bu tedavi tercih ediyorsunuz. Herkese yapılmıyor tabii bu durup
tabii
dururken.
Ki, tabii.
Bu şemsiye konusu ilgimi çekti. Çünkü ben de New York'ta çalışırken bacaktan gelen derin venlerdeki pıhtı oluştuğu zaman bacaklarda derin ven trombozu deniyor ona hatta. Uzun süre oturmaktan mesela beyin ameliyatı geçirip de uzun süre yatan hastalarda yatmaktan dolayı kan yavaşladığı için kan akımı bacak damarlarında, toplar damarlarında pıhtı oluşuyordu. Ve o zaman Alex Berenstein ve ekibi şemsiye koyuyorlardı. Bu hala kullanılan bir yöntem mi?
Hala kullanılan bir yöntem.
Tercih edilen bir yöntem mi yoksa?
O tabii toplar damara konan bir şey.
Evet.
Karındaki ana toplar damara konuyor ki bu bacak damarlarında oluşan pıhtı gitmesin diye. O giderse akciğer damarlarını tıkamaya yol açabiliyor. O da öldürücü
bir risk. Evet.
Çok yüksek riski var. Onun için bu vena cava filtresi dediğimiz şeydir o uygulama. Dolayısıyla o toplar damar içerisine onu koymak oldukça kabul görmüş bir uygulama.
Emniyetli bir yöntem uzun süreli baktığımızda.
Emniyetli bir yöntem. O filtrenin değişik tipleri var. Onların bazısı risk olan zamanda orada tutuluyor. Risk ortadan kalkınca o filtreyi toplayıp çıkarmak evet. mümkün. Bazıları çıkmayan tipte. Ama şimdi günümüzde hani örnek verdiğiniz ameliyatlarda diye bu riskin olduğu en büyük ameliyatlar ortopedi ameliyatlarıdır.
Evet.
Kalça, diz protezleri evet. gibi şeyler. O zaman da o ameliyatlardan önce bazı merkezler bunu koruyucu olarak hiçbir şey olmaksızın ilk önce o filtre konur. Ondan sonra ameliyatı yapılır. Ameliyattan sonraki bu riskli dönemi geçtikten sonra birkaç hafta sonra o filtre oradan çıkarılır.
Evet yani bu tekrar uyaralım izleyicilerimizi. Mesela nasıl anlaşılıyor bu? Baldırlarda bir ağrı hassasiyet olabiliyor ki özellikle yaşı nispeten ileri olanlar. Mesela uçakta da hep bu risk vardır. Uzun süre uçak yolculuklarında diyelim ki Amerika'ya giden birisi veya işte Çin'e giden birisi 8-10 saat bazen oturmak durumunda kalabiliyor. Sık sık ayağa kalkmak gerekiyor önemli. Çünkü böyle bir pıhtı riski oluşuyor ve dediğiniz gibi pıhtı da son derece ölümcül akciğere sıçrayıp orada nefes almayı aniden durdurup çünkü damarları tıkanınca akciğerin kalp kan pompalayamıyor ve ölümcül bir riske sebep olabiliyor. Böyle bir durum ortaya çıktığında demek ki ilk size müracaat edebilir. Yani ilk veya ilk müracaat ettiği hekimlerden biri. Çünkü hakikaten şemsiye benim de hatırladığım öyle pek bir yan etkisi yok. Koruyucu. Tabii başka tedaviler de kan çözücü ilaçlar da
sulandırıcı. Veriliyor.
Veriliyor evet. Ama bu da kullanılabilecek bir yöntem. Bunu tabii her zaman akılda tutmak gerekiyor.
İşte onun biz atar damar versiyonunu bu şah damarındaki darlıklarda stent koymadan önce çalıştığımız bölgenin üstüne koyuyoruz.
Evet yani radyoloji hakikaten o kadar ilerledi ki son zamanlarda. Size tebrik ediyorum. Çok önemli bir çalışma. Nöroradyolojinin kurulmasına vesile oldunuz. Hakikaten 89 yılı Türkiye için bir milat sayılır.
Evet, 89'da ilk nöroradyoloji bilim dalı kuruldu İstanbul'da.
Bugün o kadar yayıldı ki artık nöroradyoloji değil mi? Her yerde MR, tomografi çektirmek
yayıldı,
mümkün. Evet.
Ama iki boyutu aynı boyda yayılmadı işin doğrusu. Tanıya yönelik görüntü yöntemiyle olan nöroradyoloji uygulamaları çok yaygınlaştı. Girişimsel biraz daha kısıtlı kaldı.
Evet.
O biraz daha özveri istiyor. Onun için
zor
talibi evet. öteki kadar fazla değil.
Ama çok gerekli. Çünkü sadece beyin felci değil. Onu izleyicilerimize söyleyelim. Mesela beyin kanamasına yol açabilen çok önemli damar hastalıkları var. Beyin damarları normalde son arter dediğimiz yani böyle birbirleriyle çok bağlantı yapmıyorlar. Beynin şiddetli kan akmaya ihtiyacı var. Bazen beyinde izleyicilerimiz için söylüyorum. Böyle balonlaşma oluyor. Yani damarın duvarı genişliyor. Balon şeklini alıyor. Anevrizma deniyor buna. Bir de tabii siz şimdi onda, konulara bilgi verirsiniz. Size onu da soracağım. Anormal damar bağlantıları oluyor. Yani beyne giden atar damarla toplar damar arasındaki bağlantılar arteriovenöz malformasyon diye de bir ismi var bunun. Bu durumlarda bazen sizin müdahaleniz gerekiyor. Kısaca bu konudan da bahsedelim.
Şimdi anevrizma girişimsel radyolojinin önemli bir konusu. Yani belki en aktif olduğu, en hayat kurtarıcı olduğu noktalardan birisi. Dediğiniz gibi beyin damarının zayıf bir noktasında zamanla balonlaşma oluyor. Ha bu zayıflık neden oldu, bu anevrizmam niye oldu diye sorar hastalar. Ya doğuştan damarın o noktası zayıftır, zamanla gelişir veya damar sertliği gibi değişik nedenlerle elastikiyetini kaybetmiştir. Anevrizma ondan olur. Her neden olursa olsun hikaye ve sonuç aynıdır. Bu anevrizma tedavi edilmezse bir gün bu patlayabilir. Bunun patlaması da beyin kanamasına yol açar. Beyin kanaması tıptaki en acil, en riskli tablolardan birisi malum. Hastaların aşağı yukarı 1/5'i o anda kaybediliyor.
Evet.
Yaklaşık yarısı da beyin kanamasını izleyen bir ay içinde kaybediliyor. Kalan yarının da bir yarısı maalesef sakatlıkla sonuçlanıyor. Beyin kanamasından sonra ben normal yaşamıma devam ediyorum diyebilen azınlık yaklaşık 1/4. Onun için bir hastada biz anevrizma gördüğümüz zaman bunu mutlaka tedavi etmek gerektiğini düşünürüz. Bu tedavi de hiçbir zaman ilaçla tedavi değildir.
Evet.
Bu mutlaka bir ameliyattır. Ama açık ameliyattır, ama kapalı ameliyattır. Açık ameliyatta beyin cerrahları kafatasında bir boşluk açarlar. Malum orada beyin dokuları arasından gidip o anevrizma dediğimiz baloncuğun boynuna bir klip koyarlar. Bizim kapalı yöntemde hiç kafatasıyla yine ilgimiz yok. Yine bizim tek giriş noktamız kasıktaki damar. Oradan bir iğneyle girip kateterler yardımıyla bütün yol boyunca yukarıya çıkmak, ki çok zor bir şey değildir oraya çıkmak. Oldukça bir düz yoldur o. Herkes onu kafasına zorlaştırır kasıktan girip de nasıl gidiliyor diye. Gidiliyor, çok gidiyoruz.
Evet, çok da rahat yapıyorsunuz hakikaten. Yani evet. Öyle endişe edilecek bir şey olmadığında burada belirtmekte yarar var.
O anevrizmanın içine kadar mikro kateter dediğimiz yaklaşık yarım milim çapındaki borularla gidip o boruların içinden bir takım tellerle anevrizma dediğimiz baloncuğun içerisine bir yumak örüyoruz. Nasıl hanımların yün yumağı vardır. O yumak gibi bir yumak örüyoruz o anevrizmanın içinde ki anevrizmaya kan girmesin diye. Kanamaması için kan girmemesi lazım. Yöntem bu. Ha bazen çok geniş boyunlu anevrizmalar oluyor. Çok büyük anevrizmalar oluyor. O zaman içi yumakla doldurulamayacak kadar evet. büyükse o zaman da anevrizmanın boynuna işte bu boyuna taktığımız stentlerin biraz daha farklı olanları var. Onlardan takıyoruz. Onlar çok sık örgülü. Sanki oraya bir boru eklemişiz gibi oluyor. Ve anevrizmanın içine kan girişini engelliyor.
Pıhtılaşma mı oluyor orada? Nasıl kan girişini engelliyor tam olarak?
Tamamen bir metal boru değil o. Evet. Bir örgü ama çok sık. Dolayısıyla onun içinden kan anevrizma içine giremiyor. Akımı hep laminar olarak ileriye doğru yönlendiriyor. Ha, zamanla da bu anevrizmanın içi pıhtılaşıyor. İçine kan, yeni kan girmediği için. O anevrizma da çöken bir çadır gibi tamamen normal damar şekline dönüyoruz.
Evet. Tabii insanlar ilk böyle bir şey olduğunda belirtileri ne oluyor? Mesela diyelim ki anevrizmada patlama oldu. Yırtılıp kan dışarı çıkabiliyor. Ne çeşit belirtiler oluyor? Yani ne zaman bundan şüphelenilmesi gerekiyor? Bunu bir izleyicilerimize
ben
söyleyelim.
Şuradan alayım mı isterseniz? Evet. Anevrizma tanısı nasıl konur diye. Hastalar evet. genellikle 3 şekilde gelir. Bir tanesi tesadüfen herhangi bir nedenle bir beyin incelemesi yapılmıştır, bir beyin MR'ı yapılmıştır. Hiç şikayet yokken anevrizması olduğunu öğrenir insanlar, bu tetikte çıkar. Veya bu anevrizma büyür, patlamaz, belli bir büyüklüğe ulaşır. Geri işgal ettiği için komşuluğundaki sinirleri sıkıştırır. O sinirler işini aksatmaya başlar sıkıştıkları evet. için. O bulgularla hasta bize gelir, baktığımızda anevrizması olduğunu görürüz.
Mesela zayıflıklar oluyor, yüzünde çarpılma, konuşmada bir şey olabilir.
Evet, evet göz kayması olabiliyor, evet, göz hareketlerini yapamıyor,
evet.
O gibi nedenler. Veya işte bu anlattığımız kötü senaryo, günün birinde bu anevrizma patlarsa işte o zaman ne olur? Bunu tarif eden hastalar bir kere o anı hayatımın en şiddetli baş ağrısı diye tarif ederler.
Evet.
Bu çok klasik, çok şey bir tariftir. Yani bize yol gösterici bir tariftir.
Evet.
Hani benim başım ağrırdı ama bu başka bir şey doktor bey diye anlatırlar.
Evet.
Kimisi bununla beraber veya tek başına bulantı, kusma ve şuur kaybı yaşar. Ondan sonra da yine bu şiddetli baş ağrısı devam eder.
Evet, böyle bir durumda ben tabii cerrahlık yaptım. Anevrizma ameliyatları da yaptım. Oldukça zor bir yöntem. Yani hasta açısından da çok zor. Yani cerrahi olarak, teknik olarak da zor. Çünkü neticede bir insanın beynini açıyorsunuz. İçine giriyorsunuz. Beyin dokularını aşağı yukarı çekiyorsunuz. O sinir dokusu çok hassas bir yapısı olduğu için minnacık elektrik akımları oluşturuyor. Onun damarlanmasında, kan akımında bir takım değişiklikler meydana geliyor ve kalıcı hasarlar da oluşabiliyor. Yani böyle bir riski var ameliyatın. Yani ameliyat oldukça açıkça kaba bir yöntem. Yani ben cerrah olmama rağmen bunu söylüyorum. Sizin yönteminiz tam böyle değil. Bir kere izleyicilerimizin bunu bilmesinde yarar var. Çünkü siz damar içinden giriyorsunuz beyin dokusuyla alakanız olmadan sadece damarların içinden giderek anevrizmaya ulaşıyorsunuz ve bu dediğiniz yöntemle bir tedavi uyguluyorsunuz. Peki uzun vadeli dönemde, yani ameliyatla bu yönteminizi karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuçları karşılaştırdığınızda, böyle araştırmalara dayanarak?
Uzun vadede anlamlı bir fark yok.
Evet.
Uzun vadede anlamlı bir fark yok. Yapılan çalışmalar, ki bunların en büyüğü ISET çalışmasıdır. Dünyanın değişik merkezlerinde yapılan her iki tedavinin sonuçlarının değerlendirilmesidir. Orada embolizasyonun çok yararlı bir yöntem olduğu, ameliyattan daha az etkili olmadığı bir kere kanıtlanmıştır.
Evet.
O nedenle gittikçe bu yaygın bir şekilde yapılabiliyor.
Tabii tercih sebebi olur. Yani ben açıkçası, Allah saklasın, öyle bir şey olduğunda bunu tercih ederim. Çünkü ameliyat sevimsiz görünüyor yani.
Şimdi malum şunu izleyicilere aktarmakta fayda var. Anevrizmada iki ayrı senaryo var. Bunlardan bir tanesi kanamamış anevrizma, bir tanesi kanamış anevrizma.
Evet.
Senaryo çok farklı. Kanamamış anevrizmaya da yapılacak ameliyat aynıdır. Kanamış anevrizmaya yapılacak ameliyat da aynıdır. Kanamamış hastada tesadüfen işte veya işte baş ağrısı nedeniyle veya işte bir sinirin sıkışması nedeniyle tanı konduysa, bu hastaya biz endovasküler yöntemle tedavimizi yaptıktan sonra bir gün, iki gün hastanede kalması, ondan sonra bir iki günde evinde istirahat ettikten sonra tamamen normal yaşantıya dönmesi, hiçbir ek ilaç almaksızın, hiçbir kısıtlaması olmaksızın normal yaşantısına dönmesi mümkün.
Evet.
Bir kere açık ameliyatta bu söz konusu değil.
Evet.
Örneğin perşembe gün bu şekilde ameliyat ettiğimiz bir hasta, işte genellikle cuma akşamüstü veya cumartesi gün taburcu olur, pazar günü evinde istirahat eder, pazartesi gün işinin başındadır. İlave bir ilaç almasına gerek yoktur.
Evet.
Açık ameliyatta neler olabileceğini siz daha iyi anlatırsınız.
Evet.
Kanamış anevrizma için söz konusu olunca, kanamışta da işlem, bizim yaptığımız yöntem aynıdır. Ama ondan sonra kanama nedeniyle olan bir sürü problem üstüne eklenmiştir. Onlarla boğuşulur.
Evet.
Vazospazma olur, hidrosefalisi olur gibi problemler. Onlar ayrı bir uğraş gerektirir. Ama kanamış hastaya da yapılabilir, kanamamış hastaya da yapılabilir. Hasta açısından her iki şekilde de bu pratik.
Evet. Bunu biraz isterseniz açalım. Kanamaya bağlı olarak damarların çaplarında daralma olabiliyor. Ve bu tabii kan akımını azalttığı için bir takım belirtiler meydana getiriyor. Mesela şuurunda bulanıklaşma olabiliyor veya o belirtileri, zayıflığı veya işte diğer fonksiyonları kontrol etmesinde beynin bir takım kötüleşme meydana getirebiliyor. Peki böyle bir durumda şimdi uygulanan tedavi kan akımını arttırmaya yönelik bir takım girişimler yapılabiliyor. Bunlar ayrı bir konu. Sizin böyle bir durumda mesela oluyor ya, kalp damarlarında balonla girip genişletme damarı, kan akımını böylece daha iyi bir duruma getirme gibi bir girişiminiz, bir faydanız olabilir mi?
Olabilir, durumlarda, orada, evet. Orada da olabilir. Hastada eğer vazospazm geliştiyse, yani damarlarda büzüşme olduysa bu kanamaya reaksiyon olarak, hani iğne, ilaç gibi bir takım şeylerle bunu genişletmek belki düşünülebilir ama çoğu kez çok yeterli olmuyor.
Evet.
O zaman yine biz anjiyo yöntemiyle damarın içinden gidip o büzüşmüş olan damarın o noktasına kadar ulaşıp oraya bir takım ilaçlar verip oranın açılmasını, genişlemesini sağlayabiliyoruz. Eğer buna direniyorsa da aynı bahsettiğiniz gibi kalp damarında olduğu gibi orada bir balonu hafif şişirip orayı genişletmek ve kan akımının devamını sağlamak mümkün olabiliyor.
Evet. Toparlayacak olursak o zaman tabii hekimin objektif olarak karar vermesi gerekiyor. Yani vicdanıyla hareket etmesi gerekiyor. Hasta için en az zararla bir yöntemin belirlenmesi gerekiyor. Böyle bir durumda sizin yönteminiz az zararlı olabilecek, hakikaten makul olan ve yani mutlaka yapılması gerektiğinde tabii uygulanan bir yöntem olmuş oluyor. Hekim arkadaşların da buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hastalarımız da, yani bizi izleyenler de bilgi sahibi olsunlar. Böyle bir durumda sizin bu tekniğinizi uygulayabilecek nöroradyoloji ve girişimsel özellikle nöroradyoloji uzmanı ve bu müdahalenin yapılabileceği bir hastaneyi tercih etmeleri gerekebilir. Yani
anevrizma
gerekli
tedavisi
olur, evet.
Bir ekip işi.
Evet.
Anevrizma tedavisi bir ekip işi. Her iki yöntemin de uygulanabildiği merkezlerde bu tedavinin yapılması hasta açısından çok daha yararlı.
Evet.
Bir başka bilgiyi daha paylaşmak isterim izleyenlerle. Her anevrizma mutlaka bizim yöntemle, kapalı yöntemle yapılacak diye bir şart yok.
Yok, evet.
100 çeşit anevrizma olduğunu varsayarsak, bunlardan aşağı yukarı 30-40 tanesi mutlaka bizim yöntemle yapılması gereken, 30-40 çeşidi açık ameliyatla yapılması gereken, bir de ortada her iki yöntemle de yapılabilecek anevrizmalar var.
Özellikle cerrahiyle sizinkileri nasıl ayırıyorsunuz?
Bizim bir anevrizma hastamız olduğunda biz beyin cerrahisindeki arkadaşlarla bir ortak konsey toplantısı yaparız. Ve evet, burada hangimizin hastaya daha az zarar vereceğini veya daha yararlı olacağımızı karar veririz.
Evet.
Hepsi böyle bir ortak kararla alınır.
Evet.
Tabii buna bir yerde hastayı da dahil ederiz. Çünkü onun sağlığıyla uğraşıyoruz, onun bedeniyle uğraşıyoruz. Onun da her işin artısını eksisini bilip bu kararda onun da rolü olması bizim açımızdan önemli.
Evet. Yani sağlık da tabii çok büyük nimet. Bu tip şeyler olabiliyor bir kader dahilinde. Herkeste de olabiliyor. Dediğiniz gibi bazen durup dururken başka bir şey için çekilen bir MR'da değil mi, anevrizması gözükebiliyor. Peki ben size şunu soracağım o zaman. Yani insanların sırf sağlık kontrolü için MR çektirmeleri bir tarama yöntemi olarak hayatında hiç olmazsa bir kere bile olsa böyle bir şey faydalı olabilir mi? Çünkü hiç ummadığınız şeyler çıkabilir. Ben hatırlıyorum Türkiye'nin işte tanınmış zenginlerinden Sakıp Sabancı, Allah rahmet eylesin. Çok imkanları olan birisiydi. Fakat hastalık teşhisi konduğunda kanser her tarafa yayılmıştı. Halbuki yani şöyle düşünebilir insan. Tabii ki o öleceği saat belli insanın da. Sağlık kontrolleriyle bir takım kontroller yaptırabilir imkanları dahilinde insanların. Ve bu faydalı olabilir. Çünkü kanseri erken teşhis etmek mümkün, anevrizmayı görmek mümkün. Başka bir anormallik varsa onu da görmek mümkün. Çünkü kanamayla ortaya çıktığında bazen dediğiniz gibi çok geç kalınmış olabiliyor. Sizin de yöntemleriniz yani MR, tomografi gibi yöntemler, hele MR tam zararsız yani böyle. Biraz pahalıca bir yöntem ama çok zararsız bir yöntem. Neden yapılmasın?
Tabii aslında vücutta hani kontrolü yapılması düşünülebilecek çok yer var.
Evet.
Şimdi bunların hepsine birden bir check-up programına dahil ettiğiniz zaman maliyet-kar ilişkisi açısından tartışmalar doğabiliyor. Özellikle ailesinde böyle bir hikaye varsa birisinin, onların mutlaka bunu yapması lazım.
Evet.
Ailesinde bir beyin damar hastalığı öyküsü varsa onlarda mutlaka bakılması lazım. Onun dışında şekeri olan, sigara içen kişiler mutlaka bakılması ben öneririm. Evet. Çünkü sigarada anevrizma görme olasılığı içmeyenlere göre sigara içenlerde çok daha fazla.
Evet.
Bu hastalar risk grubundadır ve yani bir ara onların kontrolden geçmesinde fayda var.
Siz yaptırdınız mı?
Yaptırdım.
Tamam. Yaptırmadım deseydiniz zaten olmaz. Evet.
Yaptırdım.
Tabii iyi yapmışsınız. Yani hakikaten imkanı olan aslında tabii bütün herkese yaymak lazım bunu. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz yani konunuz itibarıyla çok hastalığı çok erken yakalamak mümkün oluyor hakikaten bu yöntemlerle. Dolayısıyla çok faydalı.
Şimdi işin şeysi hani çalıştığım bir başka hastanede de bir böyle bir program üstünde yoğunlaştık. Bu programı eğer gerçekleştirebilirsek orada bunu bir rutin check-up programına sokmak niyetindeyiz.
Çok hayırlı bir hizmet olur tabii herkes evet, açısından da. Bir de isterseniz bu bazen damar anormallikler oluyor. Seyrek bir durum ama nadir olan bir durum. Onda da sizin tedaviniz etkili olabiliyor. Atar damarla toplar damar arasında. Evet.
Evet. Orada iki şey söz. İki tipi var onun malum. Bunlardan bir tanesi bizim AVM dediğimiz arteriyonöz malformasyon açık şekli. Atar damarla toplar damar arasında bir kısa devre olması ve bir yumak şeklinde kısa devre olması. Bazen de sadece fistül oluyor. Atar damar geliyor, direkt toplar damara bağlanıyor. Her ikisinde de yine bir takım riskler var. Çünkü toplar damar kendisine yavaş yavaş gelen, değişik yerlerden gelen kanı derleyip toparlayıp götürmek üzere yaratılmış bir damar.
Evet.
Atar damarsa basınçla kuvvetli kanın içinden pompalandığı bir damar. Bu ikisi arada kılcal damar olmaksızın, bir bariyer olmaksızın birbirine kısa devreyle bağlıysa atar damardan hızla toplar damara geçen kan o toplar damar tarafında özellikle ciddi problemlere yol açıyor.
Evet.
Bunlardan birisi yine beyin kanaması. Nöbete neden olabilir, epilepsi nöbetine neden olabilir veya başka o bölgenin beslenme bozukluğuna yol açabilir. Onun için o kısa devrelerin kapatılması lazım. Orada da bizim yapabileceğimiz şey yine yöntem aynı, anjiyo yöntemiyle damarın içine girmek, o kısa devrenin olduğu noktaya kadar gidip oraya bir ilaç sıkıp o kısa devreleri tamamen kapatmak ve hiç açık
nasıl bir ilaç kullanıyorsunuz almasın. Özetle?
Orada hani benzetmek gerekirse iki tip ilacımız var. Bunlardan bir tanesi Japon tutkalı gibi bir ilaç. Onu kateterin onun yoğunluğunu ve donma süresini ayarlayabiliyoruz. Oradaki akım hızına göre. Kateterin ucundan çıktığı andan itibaren orada donup kalarak o bölgeyi kapatıyor. Veya bir diğer ilacımız var. O da bir çeşit bir çekomastik kıvamında. Onu da yavaş yavaş verip etraftaki hasta damarlara doğru yayılıp onların içinde donup kalmasını sağlayabiliyoruz. Genellikle bu iki malzeme kullanılıyor.
Evet, yani bu tabii şunu gösteriyor. İnsanın genetik kodu çok mükemmel olarak yaratılmış. Bütün damarların nereye gideceği, hangi hücrelerin hangisiyle bağlantı yapacağı, 100 trilyon bağlantıdan bahsediyoruz. Hakikaten çok büyük bir yaratılış mucizesi. Ama bazen mutasyonlar, rastgele değişiklikler oluyor. Bu da rastgele bir değişikliğin nasıl hasar meydana getirebileceğini siz söylediniz. Çünkü doğuştan olabiliyor bu tip anormallikler. Nelere mal olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla burada tesadüfen olabilecek hiçbir şey yok. Tesadüf olduğu zaman rastgelelik bunu meydana getiriyor, hasar meydana getiriyor. Öyle bir durumda da hemen derhal size ve ilgili cerrah,
evet.
Cerrahi. Peki cerrahiyle kıyasladığınız zaman sizin yöntemi bu damar anormallikleri için hangisini ne şekilde, ne zaman tavsiye ediyorsunuz? Hangisi ne kadar etkili? Onu da bir söyleyebilir miyiz?
Bu dediğimiz tabloda da yine biz konsey olarak karar veririz. Hiçbir zaman malum tıpta hasta yoktur. Daha doğrusu hastalık yoktur, hasta vardır.
Evet.
Her hastanın yaşına göre, şikayetine göre, işte oradaki hastalık derecesine göre değişik karar vermek gerekir. Beraber karar veririz. Burada başlıca 3 tedavi yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi bizim yaptığımız, halk buna yapıştırma tedavisi adını verdi. Bu tedavi. Diğer tedavi yöntemi yine açık ameliyatla nöroşirurjen arkadaşların o yapıyı oradan alıp çıkmaları. Bir üçüncü yöntem de gamma knife dediğimiz özel bir radyoterapi yöntemi.
Onu açalım. O da biraz ne yapılıyor gamma knife dediğiniz bu teknikte?
Gamma knife radyoterapi yani X ışını kullanılarak o bölgeye yakılıyor. O bölgenin yakılması sonucu orada bir nedbe dokusu oluşuyor. O nedbe dokusunun oluşumunda da bu açıklıklar, bu kısa devreler büzüşerek kapanıyor.
Kapanıyor.
Radyoterapiden ne farkı vardır? X ışın dediğimiz şeyin bir zararı var.
Evet.
Yani bir yerdeki dokuyu yakmak için verdiğiniz dozun o yol boyunca gittiği yerde de karşısına çıkan yerleri yakma olasılığı var. Ama gamma knife'daki özellik şudur. Atıyorum şu bardağa 200 birim ışın vererek burayı yakacaksanız 200 birimi buradan verirseniz yol boyunca her yeri yakar.
Yakar, evet.
Ama bu 200 birimi 200 ayrı hüzme şeklinde çok değişik yerlerden ama bu bardağa odaklayarak verirseniz o ışınlar geçtiği yollarda birer birim ışındır. Bir zararı olmaz. Ama toplandıkları yerde 200 birimlik etki yaparlar.
Yapar,
ve dolayısıyla tam olarak orayı hedefleyip yakmak mümkün olabilir.
Yani beynin geri kalan kısmına zarar vermeden ortasında bile olsa
evet.
Tam oraya odaklanıp sadece hasarlı hasta olan yere
evet.
Zarar veriyor evet. Ki istediğimiz bir şey bu bizim
i̇stediğimiz
zaten.
Şey.
Evet. Peki hangi büyüklüğe kadar yapılabiliyor? Bunun bir sınırı var herhalde.
Sınırı var. Genellikle 3 santim bir şeydir. Kabul edilen bir değerdir.
Yani.
Ama etraf yapısına bağlı, oraya gelen damarların durumuna bağlı olarak bu değişebilir. Bu tabii özel bir aletle yapılan bir şey.
Evet.
Her yerde çok yaygın değil.
Yaygın değil. Sizin yönteminizde bir sınır var mı? Böyle şu kadar büyüklüğe kadar olması durumu diye.
Yok. Öyle hani kitabi olarak tarif edeceğimiz bir boyut sınırı yok. Ama o işte yumağa kaç tane damar giriyor, kaç tane damar orayı boşaltıyor, kaç damar çıkıyor ve onun iç yapısı nasıl, ona bağlı olarak bizim yöntemin durumu ve uygulanabilirliği değişiyor tabii.
Evet, sizin yönteminizin benim bildiğim bir faydası daha var. Her iki yöntemde uygulandığında, yani siz girip önce yapıştırdığınızda sonra bazen cerrah ameliyat da yapabiliyor bunun üstüne. Ve ameliyat yaparken son derece kontrollü oluyor. Çünkü siz önceden de tıkadığınız için, ki ben de böyle ameliyatlara girmiştim. O zaman evet, kanama riski azaltılmış olarak onu çok az bir zararla veya riskle çıkartabiliyor. Yani dolayısıyla iki yöntem birlikte uygulanabiliyor değil mi?
İki yöntem, hatta üç yöntem birbirini tamamlayacak şekilde uygulanabilir. Hani bizi engelleyen başka bir şey yoksa bizim genellikle hastalara önerdiğimiz ilk olarak embolizasyon yapılması. Embolizasyonda bunların önemli bir kısmını tamamen kapatmak mümkün. İş bitiyor. Ha, burada eğer bir şey kalırsa tamamen embolizasyonla, yani bu yapıştırma tedavisiyle bu iş bütün yumak kapatılamazsa, o zaman onun kalan bölümüne ya ameliyat uygulanabilir veya gamma knife uygulanabilir. Veya ameliyatla yapılır, embolizasyondan sonra ameliyat yapılır. Ameliyattan sonra hala bir şey kalıyorsa gamma knife uygulanabilir. Dolayısıyla ikili ve üçlü bileşenler şeklinde bu üç yöntemi uygulamak mümkün. Evet. Tabii ameliyata hazırlık için bir müdahalemizden bahsedince başka bir şeyden daha da belki bahsetmeye yarar var. Bazı baş boyun tümörleri vardır.
Evet.
Glomus adını verdiğimiz, meninjiyom adını verdiğimiz. Bunlar aslında iyi huylu tümörler gibi görünür ama büyürler ve etrafına zarar verirler. Onların da klasik tedavisi ameliyatla onların çıkarılmasıdır. Ama bunlar damardan çok zengindir ve ameliyat sırasında çok kanarlar.
Kanarlı, evet.
Onun için ameliyattan önce yine biz damarın içinden gidip o tümörün içine kadar ulaşıp o damarın içindeki, tümörün içindeki damar yatağını tıkarız. Ondan sonra hasta ameliyat edilecekse ameliyat edilir. Bu ameliyat çok daha kanamasız, kontrollü, evet, ve risksiz bir ameliyat haline gelebilir.
Hakikaten ben de böyle ameliyatlara girmiştim. Dediğiniz gibi çok kanamasız geçiyor. Cerrahı çok rahat ettiriyor. Fakat sizin yönteminizin bir geleceği de var. Bu şekilde, yani lokal olarak sadece tümöre yönelik veya işte rahatsızlığa yönelik tedavilerle siz özellikle kanser vakalarında kansere yönelik, sadece kansere yönelik bir tedavi uygulanabilecek duruma geliyor tıp hakikaten ileride,
bazı
değil mi?
Bazı tümörler için geldi. Evet. Bazı tümörler için geldi. Beyin tümörlerinde bu tip çalışmalar var. Yani o tümörün içine kadar gidip de kemoterapiyi vermek şeklinde.
Evet.
Ama mesela yaygın olarak kullanılan bir başka şey karaciğer tümörlerinde. Karaciğer tümörlerinde kemoembolizasyon denen şeyi yapılır. O tümörü besleyen damarın içine kadar girilir. Kemoterapetik ajan verilir ki hani damardan yapılan kemoterapide 100 doz verilecekse ve vücudun geneli bu işten de zarar görecekse o tümörün içine yapılan kemoembolizasyonda atıyorum 3 veya 5 birim ilaç verilir. O damar arkasından tamamen kapatılır. Tümör içindeki o kemoterapetik ilaçla baş başa bırakılır ve bunlarda çok iyi sonuçlar alınıyor.
Tabii bu muhteşem bir yöntem. Ben şimdi kanser geçirmiş birisi olarak 7 sene tedavi gördüm. Biraz önce size de bahsetmiştim. Çok ağır kemoterapiler gördüm. Bütün vücut hasar görüyor bundan. Halbuki dediğiniz yöntemler tedavi açısından çok tercih edilecek bir şey ve tıbbın geleceği zaten bu şekilde olacak. Yani ona noktaya gidiyor. Hatta kanserin tamamen kalktığı bir dönemin yaklaştığı hissediliyor. Çünkü öyle çalışmalar var ki dediğiniz gibi çok sınırlı bir hasarla. Sonra teşhis yöntemleriniz de çok gelişti. Demek ki bu belli ki yayılacak herkese. Bütün insanlarda tarama yöntemiyle çok erken teşhis edilip çok ufakken başlangıç halinde tedaviler bu bahsettiğiniz yöntemlerle mümkün olacak. Bu şu anlama geliyor. Demek ki çok yakın bir gelecekte biz kanser hastalığını artık böyle hani soğuk algınlığı gibi bir şey olacak herhalde. Çok rahat tedavi
i̇nşallah,
edilebilecek.
İnşallah.
Oraya gidiyor, evet, inşallah. Diğer hastalıklar için de geçerli bu. Bahsettiğiniz damar anormallikleri. Belki onlar da genetik olarak çok baştan teşhis edilip müdahale imkanı da ortaya çıkacak. Bambaşka bir dünya olacak gibi gözüküyor.
Teşhisteki imkanlarımız, evet, geliştikçe tedavi de ona paralel gelişiyor tabii. Teşhisi düşünecek olursak herhalde oldukça eski zamanlar karanlıkta yürüyormuşuz. Sonra mum ışığı çıkmış, mum ışığında yürümeye başlamışız. Biraz daha tanı koymaya başlamışız. Daha sonra işte gaz lambası derken biraz daha kuvvetli ampuller. Şimdi spotlarla ortalığa bakıyoruz ve tanı koyuyoruz. Herhalde çok daha güçlü ışıklar çıkacak da biz de çok daha erken tanıyı, çok daha detaylı tanılara ulaşıp bunları da zamanında tedavi edebileceğiz.
İnşallah. Tabii şu ortaya çıkıyor tabii bu konuşmalardan. Sağlık çok büyük bir nimet. Ama hastalık da özel yaratılıyor. İnsanın Allah'a yakınlığını arttırıyor. Fakat insanın da sağlığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani değil mi? Beslenme, hayat, yaşam tarzı. Mesela sigaradan uzak durmak gerekiyor. Çok açık bir şekilde. Hatta üzerine yazıyorlar yani. Değil mi? Kanser yapıcı bir etkisi var. Çok açık bir şekilde. Zarar veriyor, tansiyonu çıkartıyor, mide rahatsızlığı yapıyor. Hijyen olarak da yani değil mi? Kokusu şeyi o şekilde. Aynı şekilde çok yağlı, böyle kırmızı etten bol, işte tereyağıydı, bunun gibi zararlı şeyleri veya çok şekerli. Kiloya dikkat etmek gerekiyor. Egzersiz yapmak gerekiyor. Değil mi? Bunların hepsi çok önemli. Bu konuda da tavsiyelerinizi alalım son bitirmeden önce.
Siz çok güzel özetlediniz aslında. Hani sağlıklı yaşam için ne yapmak gerekiyorsa sağlığımızı bozacak şeylerden kaçmamız gerekiyor. İşte bunların içinde beslenme rejimi var. Yağ ve karbonhidrattan çok zengin şeylerden uzak durmakta fayda var. Onun dışında işte sigara başta olmak üzere uzak durmak var. Onun dışında spor var. Bir de arada kendimizi kontrol etmek var. Her şey yolunda gidiyor mu gitmiyor mu diye.
Evet, o da çok önemli hakikaten.
Yani hep verdiğimiz örnek şudur. Herkes artık bu bilinç yaygınlaştı. İnsanlar arabasını belli kilometrelerde bakıma götürürler.
Evet.
Aman arabam iyi çalışsın da problem çıkarmasın diye. Maalesef arabasını çok düzenli olarak götüren insanların çok az bir bölümü kendilerini bakıma sokuyorlar. Ve bu kontrolleri yapıyorlar. Evet. Arabaya gösterilen özeni insanların kendisine, kendi sağlığına da göstermesi lazım.
Tabii bunda şunun da etkisi var yani. Bazı yöntemler hakikaten pahalı. Yani mesela MR gibi teknikler, tomografi de nispeten pahalı. Bunun dışında mesela ultrason olabilir mi? Mesela iç organlara bakmak için daha ucuz bir yöntem, tarama yöntemi gibi böyle.
Bazı şeyler de olur tabii. Neden olmasın? Yani hiçbir yöntem diğerinden çok daha üstün değil.
Evet.
Bazı yöntem, işte ultrason çok kolay uygulanabilen, ucuzca uygulanabilen, yaygın bir yöntem. Bazı yerde MR'dan daha kıymetli. Bazı yerde anjiyografiden daha kıymetli.
Evet.
Onun için elimizdeki imkanların kıymetini bilip o uygun imkanlarla mümkün oldukça incelemenin yapılması fayda var.
Evet, sizin tabii branşınız, ben yani söylüyorum, son derece önemli. Hakikaten dediğiniz gibi kontrollerin iyi yapılması gerekiyor. Hayat tarzında dua olarak dikkat etmek. Ama aynı zamanda dediğiniz gibi bakılması ve bunun da tabii yaygınlaşması da çok önemli. İnşallah o noktaya da gidiyor yani herkese dediğiniz gibi. Çünkü eskiden MR çok belirli insana yapılabiliyordu. Şimdi sayı çok arttı.
Çok.
Demek ki çok daha artacak.
Çok.
Belki yeni yöntemler de çıkacak ki o konuda da araştırmalar var. Çok tedavi yöntemleri aynı zamanda. Cerrahi yöntemlerde veya işte müdahale yöntemleri en sınırlı hale getirilmeye çalışılıyor. Demek ki çok yakın bir gelecekte tıp öyle bir noktaya gelecek ki hastalıklar çok erken teşhis edilip çok erken tedavi imkanlarıyla yaşam sürelerinin uzayacağını da anlıyoruz. Çünkü gittikçe uzuyor hakikaten.
Uzuyor.
İnsanın normalde 120-150 yıllık bir yaşam potansiyeli var. Bu bilinen bir şey. Ama beslenme şartları işte tıp bilimindeki o kadar ilerlememiş olması, değil mi? Yapılan tedavi şeyleriyle bu böyle değildi. 40 yaşta ortalama, sonra 50 yaş, 60 yaş, 70 yaş. Şimdi inşallah önümüzdeki yüzyılda bambaşka bir noktaya geleceği anlaşılıyor gidişattan.
Eskiden çok yaşlı dediğimiz yaşlar şimdi artık çok orta yaş sınıfına geldi. Dediğiniz gibi yaşam uzuyor. Ama yani şunu tekrar uygulamak lazım. Arabamıza gösterdiğimiz özeni kendimize de gösterelim.
Evet. Hocam çok şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok aydınlatıcı oldu hakikaten. İzleyicilerimizin soruları olursa zaten onları memnuniyetle e-mail olarak bize gönderebiliyorlar. Onlara da cevaplarız. Bir toparlayacak olursak beyindeki felçten bahsettik. Erken teşhis nasıl olması gerektiği. Böyle bir mesela konuşma bozukluğu, güçsüzlük dediniz. Bu tip rahatsızlıkları olan aniden ortaya çıkan insanların derhal en yakın hastaneye başvurmaları evet. çok önemli. Erken başvurmaları çok önemli. Çünkü dediniz erken yapılacak müdahale ile bunun gidişatını etkilemek mümkün. Ne oluyor onlar? İlaç tedavisi. Bir de sizin yapabileceğiniz bir yöntem olarak o pek bilinmiyor. Onu tekrar vurgulayalım. Söylediniz onu.
Evet.
Değil mi? Damar içinden girip kasıktaki damardan çok rahat bir şekilde siz giriyorsunuz.
Beyin damarındaki tıkanıklığı açmak mümkün
olabiliyor. Mümkün olabiliyor. Bu tabii belli merkezlerde yapılabiliyor ama sizin gibi uzmanlara ulaşmaları çok önemli. 24 saat hangi evet. saatte olursa olsun dur sabaha bekleyeyim veya yarını bekleyeyim kesinlikle yapılmaması gerekiyor.
En büyük hata, evet.
En büyük hata. Daha sonra anevizma dediğimiz damardaki balonlaşmayı anlattınız. Çok etkili bir tedavi yöntemiyle içeriden girip onun kan akımını durdurup kanama riskini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Kanamış olanlarda da yine aynı şekilde müdahale edip böyle bir riski ortadan kaldırabiliyorsunuz. Tabii cerrahlarla ortak çalıştığınızı söylediniz.
Evet.
Hangisi daha etkiliyse ona başvuruluyor. Üçüncü olarak da damar anormalliklerini anlattınız. Atar damarla beyinde doğuştan toplar damar arasındaki anormal bir bağlantı olduğunda ki bu kan akımını kesiyor normal dokulara ve hem kanama riski ortaya çıkartıyor, hem sara nöbeti gibi rahatsızlıklar meydana getirebilir, hem de bazı anormallikler, güçsüzlük, konuşma bozukluğu vesaire gibi. O zaman da yine içeriden giriyorsunuz. Bir yapıştırma yöntemi dediniz, yapıştırıcı kullanıyorsunuz. Tabii özel bir teknik.
Evet.
Yani bu anlaşılması açısından öyle anlattınız. Yine kan akımını durdurup ya orada bırakılabilir dediniz ya da kanama durdurulup eğer ortadan kaldırılması tamamen gerekiyorsa cerrahi yöntemle kanama riski olmadan çıkartılabilir. Bir de tümörlerde dediniz yine içeriden girip kan akımını kesip cerrahi yöntemi çok az riskli hale getirmek mümkün. Ya da yine kan akımını durdurup tedavi etmek de mümkün olabiliyor bazı özel durumlarda.
Evet. Ameliyatı evet. mümkün olmayan tümörlerde o zaman biz oraya kalıcı embolizasyon yapıyoruz. Ve tümörün içindeki o damar yatağını tamamen kapatırsak o tümör büyümeden o boyda kalıyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten sağlık çok büyük nimet. Hastalık da özel olarak yaratılmış. O da belli. Çok hassas dengeler var. Sizin branşınızın önü çok açık. Onun için de tıpta çok tercih edilen bir yöntem hakikaten. Dünya çapında. Ben Amerika'dayken de böyleydi. Türkiye'de de böyle. Çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Herkese de izleyicilerimize hayırlı günler diliyoruz. Gelecek hafta başka bir konukla buluşmak üzere. Herkese iyi günler.